Ayrım 16.
Yakup Bey gözünün ucuyla aldığım notlara şöyle bir baktı, konuşmasına biraz ara verdi. Bugün girişimci tutum üzerinde konuşmak istiyorum. Ne var ki açıklığa kavuşturmamız gereken birkaç kavram var. Önce onları ele almalıyım dedi. Üç farklı determinizm modeli. İnsan davranışını açıklamada bugün genetik, psikolojik ve çevresel olmak üzere üç farklı deterministik model kullanılmaktadır. 1. Genetik determinizm, kişinin temel özelliklerinin DNA yapısıyla kuşaktan kuşağa geçtiğini kabul eder. Bu model, bireyin bugünkü davranış ve karakter özelliğinin temelinde, onun atalarının payının büyük olduğunu vurgular. DNA nedir biliyor musun sorusunu sorar gibi yüzüme baktı. Bütün bildiğim DNA'nın insanların kalıtımla geçen özelliklerini bünyesinde taşıyan biyokimyasal yapılar olduğuydu. Kendisine söyledim, gülümsedi. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli dedi ve konuşmasına devam etti. 2. Psikolojik determinizm, ailedeki etkileşimin, ana babanın çocukla olan ilişkilerinin, tutumlarının, yakın çevrenin etkilerinin, bireyin bugünkü davranış ve karakter özelliğinin oluşmasında büyük payı olduğunu düşünür. 3. Çevresel determinizm, bireyin şu anda çevresinde yer alan nesne, kişi ve olayların onun davranışını belirlemede önemli etkisi olduğunu kabul eder. Çevrede yer alan nesne, kişi ve olaylara örnek olarak iş yerindeki patron, evdeki eş ya da haşarı çocuk, ekonomik ya da siyasi durum verilebilir. Bu yaklaşımlar sebep-neden modeline dayanırlar ve belirli türden uyarıcı kümesinin belirli türden davranış zincirine götürdüğü temel varsayımından hareket ederler. Yukarıda verilen her model insan davranışının belirli bir yönünü önceden kestirip açıklayabilmektedir. Davranış bilimcileri bu modellerden yalnız birini değil, her üçünü bir arada kullanarak insan davranışını açıklama girişimi içindedirler. Dipnot, insan davranışını açıklamada kullanılan modellerin daha ayrıntılı bir tartışması için yazarın İnsan ve Davranışı sayfa 26-34 kaynak olarak kullanılabilir. Zihinsel süreçlere önem veren psikologların dışında, davranış bilimcileri çoğu kez uyarıcı ile davranış arasında yer alan süreçlerden pek bahsetmezler. Oysa, yukarıda sözünü ettiğimiz kendinin bilincinde olma yeteneği, uyarıcı ve davranış arasında yer alan önemli bir etkendir. Yakup Bey elimden kağıt kalemi alarak bir şekil çizdi. Altına basit uyarıcı davranış modeli kelimelerini yazdı. Basit uyarıcı davranış şeması. Basit uyarıcı davranış modeli. Bu modelde uyarıcı ile davranış arasında yer alan süreçlere pek önem verilmez. Basit model insan davranışını açıklamada çoğu kez yetersiz kalıyor dedi ve konuşmasına devam etti. Viktor E. Frankl, Hitler'in Yahudiler için hazırladığı toplama kamplarında uzun yıllar kalmış Viyanalı bir psikiyatristtir. Açlık, soğuk, hayvanları bile çökertecek türden her türlü bedensel işkence ve onur kırıcı ortamda mutluluğu bulmuş bir kişi. Mutluluk kelimesi yine geçmişti. Yakup Bey bunun farkında olduğunu bana bakıp hafif bir gülümsemeyle belirtti ama sözüne devam etti. Böylesine kötü koşullar altında mutluluğu nasıl bulduğunu Man's Search for Meaning adlı kitabında uzun uzun anlatır. Daha sonra The Will to Meaning adlı kitabında temerküz kampındaki deneyimlerine dayanarak kurmuş olduğu Logoterapi adındaki yeni psikoterapi okulunun ayrıntılarını vermiştir. Viktor E. Frankl'ın duygu, düşünce ve davranışı deterministik modellerle açıklanabilen türden görülmüyor. Bir gün çıplak ve sefil biçimde esir kampında otururken kendinde olan bilincin alınamayacağının farkına varır. Bu bilincin onun temel özelliği olduğunu kavrar. Bu bilinç sayesinde en kötü işkence anlarında bile isterse kendini gözleyebileceğini ve değişik ortamlarda bu yaşantıyı yararlı olarak kullanabileceğini görür. Bir anlamda dış uyarıcının etkisinden kurtulmuş, en kötü koşullarda dahi olaylara kendisi anlam vermeye başlamıştır. Frank, kendine yapılanları, yer alan olayları değiştiremeyeceğinin farkındadır. Ne var ki bu olaylara nasıl bir tutum içinde yaklaşabileceğini, olayları nasıl yorumlayacağını kendi belirlemektedir. Böylece dış olayların körü körüne esiri olmamaktadır. Uyarıcı iç süreçler ve davranış modeli. Yakup Bey kağıdı yine önümden alarak başka bir model çizdi. Çizdiği modelde dıştan gelen uyarıcı ile görülen davranış arasında bazı faktörler yer almaktaydı. Bu model uyarıcı ile davranış arasında insana özgü bazı iç psikolojik süreçlerin yer aldığını kabul eder. Yakup Bey çizimi bitirdikten sonra konuşmasına devam etti. Viktor E. Frankl'ın bize verdiği mesaj şu olmaktadır. Uyarıcı ve davranış arasında seçme özgürlüğü yer alır. Bilinçlenme derecesine bağlı olarak kişinin seçme özgürlüğü belirginleşir ya da örtük kalır. Kişi seçme özgürlüğünü kendilik bilinci, hayal gücü ve vicdan faktörlerinin etkileşimi çerçevesinde kullanır. Vicdan, doğru ve yanlışı birbirinden ayırt etmemizi sağlayan temel ilkelerin yer aldığı yuvadır. Kendimizin bilincinde olma ve vicdanımızı oluşturan temel ilkeler çerçevesinde yaptığımız seçimi davranışımıza aktarabilmemiz için başka bir güce gereksinmemiz vardır. Bu güce irade adını veriyoruz. Deterministik paradigmalar davranış bilimlerinin ilk aşamalarında genellikle hayvanlar ve nörotik kişiler üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. İnsanlar kendilerini ve dünyayı gelişmiş insan paradigması gözlüğüyle görmeye başladıkça kendilik bilinçleri artmakta, vicdanlarının sesini dinlemekte ve kendilerine özgü seçimleri gerçekleştirmek için iradelerini kullanmaktadırlar. Kendilik bilinçleri artan, vicdanlarının sesini dinleyen ve kendilerine özgü seçimleri gerçekleştiren insanlar, gelişmiş insan paradigmasını girişimci bir tutum içinde sürdürürler. Nihayet günün konusuna gelmiştik. Ihlamurları yeniledik. İkimiz de sessizce bir süre Boğaz'ı seyrettik. Daha sonra Yakup Bey konuşmaya başladı. Girişimci tutum. Girişimci tutumun temelinde yaşamımızdan önce kendimizin sorumlu olduğu anlayışı yatar. Bu anlayışa göre istersek çevresel koşulların ve onların uyardığı duygu ve heyecanların ötesine geçer, inandığımız ilkeleri davranışlarımızda yaşatabiliriz. Kalıplanmış insan, kendilik bilinci düşük olduğu ve kalıpların ötesinde başka bir dünya bilmediğinden dış çevre koşulları onun davranışlarını denetlemeye başlar. Bu kişiler tepkici tutum içindedirler. Yani eğer hava güzelse kendilerini iyi, kapalı ve yağışlıysa kötü hissederler. Öte yandan gelişmiş insan paradigması çerçevesinde yaşayan girişimci insanın mutluluğunun kaynağı içindedir. Yağmur yağmış ya da güneşli olmuş onlarca pek fark etmez. Çünkü davranışlarının temelinde bilinçli kararları ve bilinçli kararlarının temelinde de inandıkları temel ilkeler yatar. Girişimci insan geçici duygu, heyecan ve çevre koşullarına dayanarak karar vermez. Girişimci kişinin en ayırt edici özelliği inandığı ilkeleri ve bu ilkeler üzerine kurulmuş değerleri kararlarının temeline koymasıdır. Bu değerler daha önce sözünü ettiğimiz evrensel doğal temel ilkeler üzerine kurulu, özenerek seçilmiş, düşünülmüş ve benliklerine sindirilmiş değerlerdir. Bu demek değildir ki gelişmiş insan paradigmasını yaşayan girişimci kişi dış olaylardan, fiziksel ve sosyal çevreden etkilenmez. Dış olaylar fiziksel ve sosyal çevreden doğal olarak onlar da etkilenirler. Ne var ki davranışları bilinçli, kendilerine mal etmiş oldukları değerlere dayanan kararlar üzerine kurulur. Eleanor Roosevelt bir konuşmasında, "Sizin onayınız olmadan hiç kimse sizi etkileyemez," demiştir. Gandhi, "Kendimize olan saygımızı eğer biz vermezsek kimse elimizden alamaz," sözüyle aynı anlayışı dile getirmiştir. Bu sözleriyle Eleanor Roosevelt ve Gandhi gelişmiş insan paradigmasının temelindeki anlayışı dile getirmişlerdir. Gelişmiş insan paradigmasını yaşamlarının temeline koymuş girişimci insanlar, kendi kararlarıyla davranışlarını, düşüncelerinin türü ve yönünü, tutumlarını, hatta davranışlarına temel alacakları duygu ve heyecanlarını seçerler. Onlar başımıza gelen olayların değil, bu olaylarla ilgili tutum ve davranışlarımızın bizi etkilediklerinin bilincindedirler. Çevrenin olumsuz koşullarını aşarak karar ve davranışlarında inandıkları değerleri yaşatan insanlar, iç yaşamlarına özgürlük getirmişlerdir. İç özgürlük deyiminin altını iki kez çizdim. İç özgürlüğün ne olduğunu sonunda anlayabilmiştim. Dış olayların, geçmişteki koşullamaların etkisi altında bilinçsiz olarak davranan kişinin iç özgürlüğü yoktur. Kendi ilke ve değerlerinin bilincinde olarak davranışlarını seçebilen insan iç özgürlüğünü bulmuştu. Hızla düşündüklerimi yazmaya başladım. Yakup Bey yine konuşmaya başlamıştı. Bir dakika bekleyebilir misiniz diye susmasını rica ettim. İlk defa iç özgürlükle mutluluk arasındaki ilişkiyi görüyordum. İç özgürlüğünü bulamamış kişinin mutlu olması olanaksızdı. Unutmamak için kısaca yazdım. Bu konuyu mutlaka konuşmalıyım diye yazımın yanına birkaç yıldız işareti koydum. Yakup Bey'e işte şimdi hazırım diyen bir yüz ifadesiyle baktım. Gülümseyerek konuşmasına devam etti. Daha önce sözünü ettiğimiz trafik kazaları türünden sorunlarla karşılaşan eğitim kurumlarımızdaki aydınlarımız, resmi ve özel kuruluşlardaki yetkililer, bilmiyorum ben ne yapabilirim tutumunu takınabildiği gibi, hangi kaynaklardan yararlanarak sorunun çözümüne katkım olabilir tutumunu da takınabilirlerdi. Birinci türden tutum kalıplanmış insan paradigmasını, ikinci türden tutum ise gelişmiş insan paradigmasını yansıtır. Etkililiğin üretim ve üretim kapasitesi arasındaki dengede bulunduğunu söylemiştik. Etkili olabilmek için girişimci olmak gerekir. Kişinin benlik bilincine ulaşması, paradigmasının yapısını anlayarak kalıplanmış insan paradigmasından gelişmiş insan paradigmasına geçmesi girişimci tutumu gerektirir. Girişimci tutumu olmadan gelişmiş insan paradigmasının parçası olan diğer tutumları elde etmek olanaksızlaşır. Girişimci tutumu benimseyip benimsememenin sorumluluğu kişiye aittir. Diğer tutumlardan ileride söz edeceğiz. Yakup Bey saatine baktı. Kollarını havaya kaldırarak şöyle bir gerindi. İsterseniz şöyle bir yürüyelim, öğle yemeği yiyelim, daha sonra girişimci ve tepkici tutumun yaşama nasıl yansıdığını inceleyelim dedi. Yakup Bey öğle yemeği yiyelim deyince acıktığımın farkına vardım. Kalktık iskele yakınlarındaki balıkçı lokantasına doğru yürümeye başladık. Düşlemek bilmekten daha önemlidir. Albert Einstein. 13. Girişimci ve tepkici tutumun dili. Lüfer zamanıydı, ikimiz de ızgara lüfer ısmarladık. Bol yeşil salata ile hoş oldu. Yakup Bey su içti, ben kola. Hep su mu içersiniz diye sormama, ara sıra meyve suyu da içerim, kola içmem diye cevap verdi. Nedenini sorduğumda, çay içmememin altında yatan aynı nedenden diye örtük bir cevap verdi. Yemekten sonra Yakup Bey benim yemek paramı verdi. Bütün ısrarıma rağmen kendi paramı vermemi kabul etmedi. İş güç sahibi ol, normal para kazanmaya başla, o zaman herkes kendi parasını verir diyerek gülümsedi. Lokantadan sonra iskeleye doğru yeniden yürüdük. Uzakta bir sokak köpeği bize bakıyordu. Yakup Bey gözlerinin içi gülerek coşkulu bir tavırla köpeğe doğru kollarını uzattı ve "Gel koçum, gel bir merhabalaşalım," dedi. Köpek sanki onun söylediğini anlamış gibi bize doğru geldi ve Yakup Bey'in önünde durdu. Yakup Bey hafifçe öne doğru eğildi. Bir yandan köpeğin başını okşuyor, bir yandan da "Nasılsın bugün, işler yolunda mı?" diye onunla konuşuyordu. Köpek hayatından memnun bir süre kendini sevdirdi. Sonra Yakup Bey'in yüzüne baktı. Sanki "Yeteri kadar sevdin, izin ver de gideyim," der gibi bir hali vardı. Yakup Bey, "Hadi koçum git, iyi günler senin olsun," diyerek köpeğin sırtını hafifçe iki kere vurdu. Köpek yine anlamışçasına yola doğru gitti, karşıya geçti ve tepelere doğru çıkan bir yan yolda kayboldu. Cami ile türbe arasındaki ağaçların altına oturduk. Yakup Bey konuşmaya başladı. Hemen kalem ve kağıdımı çıkararak not almaya başladım. Dil bir semboller sistemidir. İnsanlar dil aracılığıyla iç ve dış dünyalarını isimlendirir ve betimlerler, belirsiz konuları daha açık seçik hale getirir ve iletişim kurdukları kişileri etkilerler. Dil hem diğerleriyle hem de kendimizle kurduğumuz ilişkilerin temelini oluşturur. Dil aracılığıyla düşünce, duygu ve niyetlerimizi daha açık gözleyebildiğimiz gibi bunları diğer insanlara iletme olanağımız da doğar. İnsan uygarlığı dil üzerine, dilin getirdiği olanaklar üzerine kurulmuştur. Dipnot: dil, düşünce ve iletişim arasındaki ilişkiyi ayrıntılı olarak incelemek isteyen okuyucular, yeniden insan insana sayfa 67-93, ve İnsan ve Davranışı sayfa 201-229 kitaplarından yararlanabilirler. Yakup Bey daha rahat oturmak için ayağının birini altına alarak yarım bağdaş kurdu. Kelimeler ve semboller. Dış dünya ve iç yaşantılarla ilgili algılamalarımızı semboller aracılığıyla ifade ederiz. Dilde sembollere kelime adı verilir. Kelimeler sözlü ya da yazılı olarak ifade edilir. Bu semboller şu anda sizinle benim aramda olduğu gibi bir toplumun üyeleri tarafından benzer biçimde anlaşıldığından iletişim mümkün olabilmektedir. Dil ve düşünce arasında bir bağ, karşılıklı bir etkileşme vardır. Temiz, açık, iyi tanımlanmış kelimeler net bir düşünceye götürdüğü gibi açık seçik kavramlardan oluşmuş düşünce açık seçik bir dile götürür. İki süreç birbirine etkiler. İyi düşünebilmek için kelime dağarcığımızın geniş olması, her bir farklı anlam, duygu ve yaşantıyı birbirinden fark ettirecek ayrı ayrı kelimeleri bulundurması gerekir. Benlik paradigması ve dil. Gelişmiş ve kalıplanmış insanın dilleri farklıdır. Kalıplanmış insan paradigmasını temel kabul etmiş tepkici birinin tutumunu onun kullandığı dilden anlayabiliriz. Kalıplanmış insanın acizlik duygusunu ve kalıpların öteye geçemeyişini kullandığı şu tür kelimeler ve tepkici ifadeler belirtir. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ne yapayım, ben böyleyim. Şu kişiye çok kızarım. Şunu yapmama izin yok. Öyle yapmam gerekiyor, elimden başka bir şey gelmez. Yapamam. Ah keşke şöyle olsaydı da şunu yapabilseydim. Öte yandan gelişmiş insan paradigmasını temel kabul etmiş girişimci kişinin dilinde aşağıdaki türden ifadeleri görürüz. Seçeneklerimi gözden geçireyim. Farklı bir yaklaşım kullanabilirim. Duygularım bana bağlıdır, istediğim biçimde denetlerim. Etkili bir davranış seçebilirim. Duruma uygun davranışı seçme yeteneğim var. İstediğim için öyle yapıyorum. Tercihim şu, şunu yeğlerim. Yapacağım. Yakup Bey konuşmasına devam etmek üzereyken yüzümde beliren soruyu görmüş ve susarak sormamı beklemeye başlamıştı. Aslında sorumun ne olduğunu kesin bilmiyordum. Bildiğim tek şey, duygularım bana bağlıdır, istediğim biçimde denetlerim sözünün pek kafama yatmamasıydı. Bunu soru olarak Yakup Bey'e yöneltmekte zorluk çekiyordum. Yakup Bey, bütün duygular bana mı bağlıdır? Yani sevgi, öfke, korku gibi tüm duygular benim denetimimden geçtikten sonra bu duygu haline dönüşüyorlar diye sorumu oluşturdum. Yakup Bey bir süre düşündü. Bir şey söyleyecekken yine sustu, yeniden düşündü. Ben ne dedim? Duygularım bana bağlıdır, istediğim biçimde denetlerim mi dedim? Evet. Öyle söylememem gerekir. Çünkü duygularımın oluşumunu tümüyle denetleme gücüm yok. Söylemek istediğim daha çok duygularımın ifadesinin bana bağlı olduğu. Onu yeniden şöyle söyleyeyim. Duygularımın ifadesi bana bağlıdır, duygularımın ifadesini istediğim biçimde denetlerim. Bu yeni ifadeye bir itirazım yoktu. Yakup Bey'in ifadesindeki bir eksikliği yakalamış olmak hoşuma gitmişti. Onun da hoşuna gittiğini sanıyordum. Anlattıklarını dikkatle dinlediğimi ve eleştirici bir tutum içinde izlediğimi kanıtlamıştım. Başka sorum olup olmadığını anlamak istercesine yüzüme bakıp bir süre sessiz kaldıktan sonra Yakup Bey konuşmasına devam etti. Tepkici dilin temelinde yatan paradigma sorumluluğu başkasına aktarır. Ben sorumlu değilim, kendi yaşamımı ben denetleyemem anlayışı hakimdir. Tepkici dil kalıplanmış insanın dilidir. Tepkici dili kullanmayı sürdüren kişi tepkici tutumunu, bu tutumun altında yatan benlik paradigmasını pekiştirir ve bir süre sonra kendinin güçsüzlüğüne daha çok inanmaya başlar. Kişi hangi paradigmayı benimsemişse yaşamında o paradigmanın geçerli olduğunu kanıtlayan bir sürü deliller bulur. Sorumluluğu başkasında gören tepkici dil paradigması kendinden başka her şeyi, diğer insanları, ana babayı, toplumu, okulu, öğretmeni, devleti, doğayı, hatta yıldızları kendi yaşamından sorumlu tutar. Bu arada aklıma bir soru geldi ve Yakup Bey'e sordum. Kahve falına baktırmak tepkici tutumun ya da kalıplanmış insan olmanın sonucu mu? Yakup Bey güldü ve bunu şimdiye kadar hiç düşünmediğini söyledi. Kahve falına baktıran kişi yaşamının tümünün kendi dışındaki güçler tarafından yönlendirildiğini kabul ediyorsa girişimci tutuma aykırı düşer dedi. Sonra sözlerine şunu ekledi. Ne var ki yaşamımızı etkileyen olayların tümü bizim denetimimiz altında da değildir. Bu nedenle bazı kişiler kendi denetimlerinin dışında fakat kendilerini etkileyebilecek olaylarla ilgili bilgileri fal yoluyla elde edebileceklerini düşünebilirler. Bu insanları girişimci tutuma aykırı görmem dedi. Yani bir kişinin fal baktırma davranışına dayanarak onun tepkici, sorumsuz bir insan olduğu sonucuna varamayız diyerek onun söylediklerinden anladığımı dile getirdim. Yakup Bey başıyla tasdik ederek iyi gözlemcisiniz dedi. Bu söz beni mutlu etti. Yakup Bey konuşmasına devam etti. Girişimci tutumu benimsemiş kişi öncelikle düşünce ve duygularından sorumludur. Örneğin girişimci tutumu benimsemiş kişi sevgi duygusunun davranışa nasıl yansıdığına önem verir. Ona göre sevme bir davranış türü, bir faaliyettir. Sevgi kendiliğinden ortaya çıkmaz, sevginin koşullarını hazırlamamız gerekir. Sevgiye böyle bir yaklaşımla daha önce karşılaşmamıştım. Yakup Bey, ben sevgiyi kişinin isteminin dışında düşünceyle denetlenemeyen bir duygu olarak bilirim. Ama siz sevgiyi bir duygu olarak değil, bir faaliyet, bir davranış olarak tanımlıyorsunuz diye düşüncemi dile getirdim. Sevginin birçok yönleri var diyerek Yakup Bey kısa bir açıklama yaptı. Sevginin kendiliğinden, her şeyden bağımsız bir duygu olarak kişinin yaşamında kendini gösterdiği anlayışı sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada yaygın bir anlayıştır. Bu anlayışın yanlış olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Sevginin bir de faaliyete dönük, kişinin davranışında kendini gösteren yönü var ki pek üzerinde durulmaz. Ben sevmek fiili üzerinde duruyorum. Sevmek fiili, hizmet etmeyi, dinlemeyi, empatiyi, takdir etmeyi, desteklemeyi gerektirir. Sevme bir değerdir ve bu değer seven kişinin davranışında gerçekleşir. Girişimci kişi önem verdiği değerleri davranışında canlı tutmaya çalışır. Yakup Bey oturmasını değiştirerek yarım bağdaş pozisyonunu yeniledi. Bu defa sağ ayak alta geçti, sol ayak serbest kaldı. Uzanıp benden bir kağıt aldı, bir şeyler çizmeye hazır bir insanın edasıyla konuşmaya devam etti.